Sahur bereketi. Özata Tersanesi'nin katkılarıyla hazırlanan Sahur Bereketi başlıyor.
İlahi, hamdini sözümüze sertaç ettik. Zikrini kalbimize miraç ettik. Kitabını kendimize minhac ettik. Biz yoktuk, var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümüzü bir karar ettin. İnayetine sığındık, kapına geldik. Hidayetine sığındık, lütfuna geldik. Kulluk edemedik, affına geldik. Şaşırtma bizi, doğruyu söylet, neşeni duyur, hakikati öğret. Sen duyurmazsan biz duyamayız, sen söyletmezsen biz söyleyemeyiz, sen sevdirmezsen biz sevemeyiz. Sevdir hep sevdiklerini, yerdir bize hep yerdiklerini, yâr et bize erdirdiklerini. Sevdin Habibini kainata sevdirdin, sevdin de hıl'at-ı risaleti giydirdin. Makam-ı İbrahim'den makam-ı Mahmud'a erdirdin. Server-i asfiya kıldın, Hatem-i Enbiya kıldın, Muhammed Mustafa kıldın. Salatü selam, tahiyyatü ikram, her türlü ihtiram ona, onun âline, ahbabına, ailesine, ashabına ve etbaınadır ya Rab. Erkam'da sahur bereketindeyiz. Kalbimizin frekansı Erkam Radyo'dayız. Bendeniz Mehmet Lütfü Arslan. Başlıyoruz efendim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma Muhammedun illa rasul. Qad khalat min قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye eski dininize mi döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse Allah'a hiçbir zarar veremez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Hiçbir kimse Allah'ın izni olmadan ölmez. Ölüm belirli bir süreye göre yazılmıştır. Kim dünya menfaatini isterse kendisine ondan veririz. Kim de ahiret mükafatını isterse ona da ondan veririz. Biz şükredenleri mükafatlandıracağız. Nice peygamberler var ki kendileriyle beraber birçok Allah dostu çarpıştı da bunlar Allah yolunda başlarına gelenlerden yılmadılar. Zaafa düşmediler, boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Onların sözleri ancak, Rabbimiz, bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve yolunda ayaklarımızı sağlam tut. Kafir topluma karşı bize yardım et demekten ibaretti. Allah da onlara hem dünya nimetini hem de ahiretin güzel mükafatını verdi. Allah iyi ve yararlı işleri en güzel şekilde yapanları sever. Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Müminlere kendileri için Allah'tan büyük bir lütuf olduğunu müjdele. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerini aldırma ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter.
Dedi ki, marifet arttıkça varlık da artar. Marifet arttıkça yakınlık artar, yakınlık arttıkça fani varlık azalır. Varlık azaldıkça bakiden varlık alma kabiliyeti artar. Bakiden nasibi olanın varlığını hiç fena bulmayacak bir mahiyete bürünür. Arif içiyle abid, dışıyla yürür. Arif, kalbiyle yaşayan, abid ibadetiyle bilinendir. Arif, kalbiyle yaşadığından dışı ona tabi olur. Abid ise, zahir amelleriyle maruf olduğundan, fiilinin merkezinde de bunlar olur. O yüzden, kalbi de zamanla dışına tabi olur. Seni muhayyer bırakan değil, gereğine zorlayan söz faydalıdır. Sözden murat, harekete geçirmesi, ayağa kaldırması ve gereğini yaptırmasıdır. Ne yapıp ne yapılmayacağı noktasında kararı kişinin kendisine bırakan söz kemale ermemiştir. Kemaline ermiş söz bir hüküm ifade etmesi yanında hükmün gereğini yaptıracak bir enerji de sağladığı için faydalıdır. Özgür olmadığının delili, nefsinin arzu ettiği yere ayaklarının götürmesidir. özgürlük, heva ve hevesinin boyunduruğundan kurtulmaktır. İçimizde nefis denen ve bizi sürekli arzusu istikametine zorlayan bir düşman vardır. Bu düşmanın her dediğini yapmak bir tür köleliktir. Çünkü onun kendisini tatminden başka bir gayesi yoktur. Kaldı ki bu da mümkün değildir. Dedi ki, İsyan ve ruhani nur telif olmaz. İsyan ve ruhani nur kesinlikle bir arada bulunmaz. Çünkü ruh daima Rabbini müşahede eder. O yüzden onun olduğu yerde isyanın lafı edilmez. Hakikat şahitsizdir. Hakikat zuhur ettiği mananın saltanatı altında şahidinin izini bile bırakmaz. O mana öyle büyük, görkemli ve yüce bir menzildir ki kendisine varanı da, yolu da, buna şahit olanı da kendinde ifna etmiştir. Muradın görmekse göreni görsen de yeter. Gören gözünden belli olur. Bu yüzden görmek isteyenin mutlaka görmesi gerekmez. Göreni görse de yeter. İş ki görebilsin. Görebilmek zaten bir seviyedir ki o seviyeye erişenin gözü değişmiştir. Kendi zatın aynadır. Allah insanı kendi suretinde yaratmıştır. Bu Kur'an'ı bir tabirle ahsen-i takvim, yani en güzel şekildir. Ama herkes farklı farklıdır. Fark özün farklılığıdır. Suret sireti söyler. Dışımız içimizi anlatır. Dedi ki, dil var, dilden alır söyler, dil var, kalpten alır söyler ve dil var, gaybtan alır söyler. Her sözün bir kaynağı vardır. Kimi duyduğunu söyler, kimi hissettiğini, kimi de onun katından kendisine verileni. Bu sonuncusuna sahip olanların ilmine ledün ilmi denilmiştir. Hak eri huzurunda bulundukça huzur bulduğundur. Hak eri kendisine müracaat edildiğinde manevi bir reçete sunarak ihtiyacın olan ilacın vasfını sayıp döken değildir. Asıl hak eri odur ki huzurunda durdukça huzur bulursun. Çünkü o hep huzurda durduğunun farkına varmış, suyun akışı gibi kolay bu hisle huzuru bulmuştur. Ne amel ne de ilim şaibesizdir. Ne gelirse su, çamur ve kan arasından sızıp gelir. O yüzden ameli de, ilmi de şaibeden ve şüpheden arınmış istememelidir. Her ikisinde de muhakkak kibir, gurur ve benzeri kötü ahlaktan bir iz bulunur. Önemli olan bunu fark etmemek değil, bunun aksini iddia etmemektir. Sünnetin aslı, dünyayı kalbe sokmamaktır. Sünnet, Peygamberimizin hayat tarzıdır. Biz bu hayat tarzına ne kadar yaklaşabilirsek, o kadar kurtuluşa yaklaşacağız. Çünkü o bizim için en güzel örnektir. Bu örneklikteki en temel vurgu, esas hayatın ahiret hayatı olmasıdır. Sünnetin bu anlamda özü dünyayı kalbe sokmamak, esas hayatın ahiret olduğu bilinciyle yaşamaktır. Dedi ki, marifet halkın hak üzerindeki hakkıdır. Allah insanları bilinmeyi dilediği için yaratmıştır. Kainattaki her şey onu anlatmakta ve onu haber vermektedir. İnsana düşen bu haberleri işitip hayattayken onun bilgisine erişmektir. Marifete hayattayken erişemeyen, Allah'a karşı haksızlık yapmış olur. Çünkü yaratılmaktan gaye zaten marifettir. İlim yolundakinin işareti dünyadan kaçmaktır. Her şeyin bir işareti vardır. İlim yolundakinin işareti ise dünyaya dair şeylerin ona yabancı, garip ve anlaşılmaz gelmesidir. İlmin tadını alan kimse dünya ile buluşamayacak, ülfet edip kaynaşamayacak bir hale gelir ve elinde olmadan dünyaya ait ne varsa ondan uzaklaşır ve kaçar. İlmin gıdası tadında değil, acısındadır. İlmin tadı okumak, öğrenmek, dinlemek ve aktarmaktır. Bu hem kolay hem de zevklidir. Acısıysa bildiğiyle amel etmektir ki bunu yapmak zordur. Ama ilmin zor ve acı olan bu tarafı tadılmadan esas gıdası alınmaz. Kendini terbiye eden aciz, başkasını terbiye eden daha acizdir. Mürebbi olmanın ilk şartı kendisini terbiye etmektir. Kendisini terbiye etmiş birisi irade gücünü kullanır ve nefsinin isteklerine karşı koyar. Böyle bir disipline sahip olmamak acziyettir ki kendisini terbiye eden aciz birisinin bir başkasını terbiye etmesi düşünülemez.
Yar ile
yollara san olurdu.
varsam yollara san olurdu. Her vecihiyle yollara san yollara san olurdu.
Arkamda sahur bereketinde beraberiz efendim tekrar. Bendeniz Mehmet Lütfü Arslan, sahur bereketinde birkaç zamandır muhterem Profesör Doktor Ömer Çelik hocamızla Kur'an kıssaları üzerine konuşuyoruz. Hocam siz de madeni keşfettik elhamdülillah.
Estağfurullah.
Aslında her bir gecemizde farklı bir misafirimizi ağırlıyorduk ama hem Kur'an ayı olması Ramazan'ın hem de bu kıssaların da bu anlamda böyle bir güzel derslere ihtiva etmesi.
Terbiye edici, eğitici.
Evet, o noktada biz sizden istifade edelim diye böyle bir arka arkaya inşallah belki Ramazan'ın sonunda buluruz inşallah. Ya nasip
i̇nşallah,
diyelim.
İnşallah.
Şimdi Ömer Hocam, geçen hafta, affedersiniz, bir önceki programımızda Hazreti Adem'in yaratılmasıyla ilgili özellikle nefaktu fihi min ruhiye kadar gelmiştik. Şimdi onların yaratıldıktan sonra eşinde bir külli nefsi vahideden yaratıldığını söylemiştiniz. Allah razı olsun. Hazreti Havva ile Hazreti Adem cennetteler. Adem, Ömer abicim. Ve bir hayat başladılar yaşamaya fakat bir ihtarla beraber. Bundan sonra devam edelim Ömer abi.
Tabii Adem Aleyhisselam'ın kıssasında yani başından sonuna kadar daha sonraki insanlık alemi yani Beni Adem'in işte bu hayattaki imtihanla alakalı her türlü şeyin bir özü var. Nedir o birisi? Mesela bu hayatta Cenab-ı Hak bizi imtihan için getirdi. Neyle imtihan etti Cenab-ı Hak bizi? İşte haramlarla, helallerle. Şimdi evet, bakıyoruz, peygamber gönderiyor, kitap indiriyor. Peygamberin daveti ne? Diyor ki işte bir Allah var, ahiret var diyor. Sonra işte şunlar helal, şunlar haram. Yani dinin bir şeriat boyutu var, inanç boyutuyla beraber şeriat boyutu var. Şeriat boyutu da yani hududu bildiriyor. Yani hadleri bildiriyor. Yani bu hayatta insan her istediği şeyi yemeyecek. Her istediği şeyi içmeyecek. Her istediği şeyi giymeyecek. Yani yemesi, içmesi, giymesi, kuşamı, evliliği, diğer şeylerin belli bir efendim sınırı var. O çerçevede bir hayat yaşayacak.
Aslında cennet biliyoruz ki her şeyin yani serbest olduğu bir yerdir.
Tabii,
ama Cenab-ı Hak orada bir Şeceretül Hult adı verilen bir ebediyet ağacına yaklaşmayın diyor.
Diyor. Evet. Şimdi dolayısıyla yani orada Hazreti Adem'in hayatını biz bunları görüyoruz. Şimdi cennete yerleştiriyor Cenab-ı Hak Adem babamızla Havva annemizi. Her şey serbest diyor. İstediğinizi yiyebilirsiniz. Yani fekülla minha min haytü şi'tüme ragaden. Yani burada efendim Cenab-ı Hak o cenneti zaten bizim ulemamızın çoğunluğunun görüşü bu cennet ahiret cennetidir. Yani öldükten sonra, hesaptan sonra varacağımız, müminle varacağız cennette Cenab-ı Hak onları barındırdı. Oraya götürdü. Hmm. Bu bizim ulemamızın %90'ı böyle kabul ediyor.
Evet.
Yani orada bir ki böyle yani bu ya orası değildir.
Dünyada bir yerdir diyenler de var.
Var. Evet. Ama onlar azındık.
Evet.
Ya bu kabul görmemiş bu görüş. Yani bize evet, biraz mantıklı geliyor ama Lütfü Hocam mantıklı geliyor. Yani ya, ne gerek var efendim ahiret cennete götürmeye Cenab-ı Hak dünyada bir işte Serendip adalarında veya dünyanın bir güzel yerinde orada Cenab-ı Hak işte bitkileri bitirmiştir. Meyvesinden, sebzesinden, işte yiyecekten, tabii şeylerden belki bir şey pişirmeye falan ihtiyaç duymayacak şekilde tabii gıdalardan insan ömrü rahatlıkla efendim idam ettirebilir. Yani meyvesi vardır, sebzesi vardır, şu bu neyse falan bunlardan. Böyle bir yer Cenab-ı Hak düzenlemiştir. Melekler düzenletmiştir. Ve oraya yerleştirmiştir bunları. Orada kalmışlardır diyenler var. Ama bunlar azınlıkta. Çoğunluğun görüşü, mesela Elmalı, Fahrettin Razi gibi dev adamlar, dev müfessirler, hayır diyor. Çünkü burada da espri diyor, şu diyor. Cenab-ı Hak diyor bizim Adem babamıza diyor, Havva'mıza. Dolayısıyla onların genlerindeki efendim zürriyetine esas öldükten sonra varacakları yer cenneti onlara gösterdi.
Hmm. Onlar, yani biz aslında gideceğimiz yere, varacağımız yere en başta gördük.
Tabii gösterdi onu. O Adem orada efendim orasını gördü, ihtişamını gördü. Sonra dünyaya döndükten sonra zaten oranın hasretiyle özlemini yanmaya başladılar.
Evet. Yani. O zaman Ömer abi şimdi hani derler ya böyle torunun gözü kamaşmış. Dede ayva yemiş, torunun dişi kamaşmış derler. Ha, öyle derler.
Evet. Şey yapar çünkü ayva biraz
evet,
dişi işte, kamaştırır yani.
Genler arası bir transfer gibi. Aslında bu hasret, yani hepimizde bu dünyadaki hiçbir şeyle tatmin olmama oradan geliyor diyebilir miyiz?
Tabii oradan geliyor. Ya bunun şimdi bağlantısı olan bir ayet-i kerime de var. Şimdi Araf suresinin 173. ayet-i kerimesi, yani biraz anlamak için müfessirlerin bayağı uğraştığı bir ayet-i kerimedir. Hani Galibela ayet-i kerimesi.
Evet.
Galibela ayet-i kerimesiyle Adem Aleyhisselam'la Havva Validemizin yaşadığı cennet ve oradaki efendim cennet ayıyla çok yakın ilişkisi var bunun. Hmm. Nerede Cenab-ı Hak bu sözü aldı bizden?
Hepimizden değil mi?
Hepimiz
oradaydık yani.
Tabii hepimiz Adem ve Havva'nın sütlerindeydik. Ruhlar olarak yaratılmıştık. Öz olarak vardık. Ve orada işte Elestü bi Rabbikim dediği zaman Adem ve Havva ile beraber zürriyeti de efendim Kalübela dediler.
Hepimiz dedik yani.
Hepimiz dedik. Sonra ben sizi dünyaya getirdiğim zaman sonra da efendim böyle yamuk yapmak yok. Yani oradaki yaptığınız ikrarı şahitliği devam ettireceksiniz. Ettirirseniz de ettirmezseniz o zaman efendim o cennette de mahrum kalırsınız. Diye efendim o Kalübela'nın da Adem Aleyhisselam'ın Havva'nın cennetteki hayatlarıyla alakası var.
Evet.
Dolayısıyla bizim yani mantığımıza, aklımıza biraz böyle tespih gelse ne gerek var bunların o cennette olmasına dair? Hayır. Cenab-ı Hak bu işi düzenleyen, planlayan, yaratan, insanı yaratan, insanı bu dünya hayatı imtihana tabi tutan, bütün kainatı insanı imtihan etmek için yaratan, bu çok önemli bir şey.
Evet.
Yani Kur'an-ı Kerim bize şunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim diyor ki ben diyor, yani Kur'an-ı Kerim Yüce Rabbimiz şunu açıkça söylüyor. Ben diyor bütün kainat, yani yerleri gökleri ne varsa diyor hepsini liyezzellezine amenu amlus salihati bil kıst. Yani bütün bu evren iman edip salih amel işleyenleri mükafatlandırmak için adaletle, yani haklarını tam vermek için vellezine keferu lehum şerabun hamimun bima kanu yekfurun azabun bima kanu yekfurun ve inkar edenlere de işte cehennem işte efendim bunu vermek için. Çünkü bu
yakıcı
kadar.
Bir
bu nimet, bu nimetlere nankörlüğün cizesi ancak bu olur tarzında. Bütün evrenin bunun için yaratıldığını söylüyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla madem ki Allah kainatı insan için yarattı, Efendimiz'i, peygamberleri bunun için gönderdi. Dolayısıyla Adem babamız, Havva annemizi cennette yaratması, orada efendim onları göstermesi, uzak olmaması lazım.
Kaldı ki biz işte sizin de biraz önce işaret ettiğiniz gibi orada her türlü yapılacak iş, yani daha doğrusu her şey serbest ama tam da bu nükteye binaen bir de bir haram bölge var.
Tabii,
yasak bölge
bu
var.
Bu nükteye binaen.
Yani aynen.
Tabii.
Yani buradaki...
Yani cennet hayatı, cennetteki hayatı aslında dünyada yaşayacağımız hayatın bir efendim şeyi, modeli diyelim yani. Bir evet. Örnek modeli. Orada onları yaşatıyor Cenab-ı Hak.
Yani aslında Ömer abi şöyle de diyebilir miyiz? Dünyadaki hayatı eğer Allah'ın emrettiklerini yerine getirir, nehyettiklerinden vazgeçerek, o hududullah'a dikkat ederek yaşarsan aslında bütün cennet hayatıdır.
Tabii cennet hayatıdır. Bu o da o anlamda gelebiliyor. Bir de yine bu yani o cennetin hakiki cennet olması ile ilgili bir delil de şu. Şehitlerin durumu. Şimdi Cenab-ı Hak diyor ki şehitlere siz ölüler demeyin. Velahiyyunde rabbim yurzakun. Onlar diridirler ve Allah katında rızıklandırıyorlar.
Onlar şu an cennetteler
tabii,
o zaman.
Tabii onlar tabii hayattadırlar. Haydırlar, rızıklandırılıyorlar ve siz farkında değilsiniz. Nerede bunlar? Hangi cennette?
Evet.
Yine ulemanın çoğunluğunun görüşü bunlar ahirette gideceğim cennetteler.
Evet.
Tabii şehit olur olmaz Cenab-ı Hak o ruhu alıyor, onu alıyor, onu beden giydiriyor, cennetteki makamına götürüyor. Cennet hayatını yaşıyorlar.
Evet.
Yani bir görüşte bu efendim işte berzah aleminde Cenab-ı Hak onlara ikinci bir geçici bir cennet yaratıyor, orada barındırıyor. Hiç fark etmez bu. Çünkü Allah'ın kudreti olan bir şey bu.
Evet.
Allah size böyle yapar ama size böyle yapar. Dolayısıyla o cennetteki, şimdi herkes soruyor. Diyor ki efendim cennette ne işi var şeytanın? Cennette ne işi var efendim haramın? Falan diye efendim böyle sorular soruyor. Ya bu Allah bu şekilde bir şey yapıyor, bir planlama yapıyor, bir imtihan sahnesi düzenliyor. Bunun bir şey başlangıcın örneğini veriyor. Orada diyor ki cennette diyor her şey var diyor. Ragadan, istediğiniz yerden, istediğiniz miktarda hepsinden bol bol yiyebilirsiniz. Ella tecu'a fela ta'ra. Ne efendim bir açlık var, ne efendim bir susuzluk var. Ne bir güneş var, ne bir soğuk var.
O zaman ya, dünya değil abi bunları anlatıyorsanız.
Tabii. Diyor. Evet. Bak diyor, açlık yok diyor. Efendim
susuzluk
yok diyor. Güneş, yakıcı güneş yok diyor. Dondurucu soğuk yok diyor. Her şey serbest diyor.
Evet,
yani
evet.
Muhteşem bir hayat şey evet. yapıyor falan. Ama orada tabii Cenab-ı Hak işte bir وَلَا تَقْرَبَ هَذ۪ي شَجَرَةَ فَتَكُنَ مِنَ الظَّالِمِنْ
Bu ağaca yaklaşma. Ne ağacı abi?
Şimdi bu ağaç ne ağaç?
Şimdi bir dakika şunu sorayım, öncelikle sorayım da. Bu ağacın ne ağacı olup olmadığının bilinmesinin faydası var mı beraber?
Ya yani hiçbir faydası yok. Bak bu ağacın ne ağacı olduğunu bilinmesinin çok önemli olsaydı, çok gerekli olsaydı Allah-u Teala direkt söylerdi. Cenab-ı Hakk'ın direkt söylediği çok şey var Kur'an-ı Kerim'de.
Evet.
Yani açık açık beyan ettiği, özellikle diyelim ki o haramlar
ilgili,
şey efendim ayrıntılar verdiği, öyle ayrıntılar veriyor ki ya ne gerek var diyorsun ya Rabbi bu kadar. Mesela özellikle bu aile hayatı, işte haram helaldir meselesi, işte evlilik meseleleri, işte kadının diyeyim ki efendim aile içindeki durumu, işte arkadaşının durumu falan böyle o kadar detay veriyor ki. Mesela Cenab-ı Hak işte bir peygamberin evinde nasıl yemek yenir, nasıl efendim girir çıkır onun detayını veriyor.
Evet, evet.
İşte birisinin, birisinin kapısına geldiğin zaman nasıl efendim kapıyı tıklarsın, kaç defa selam versin, onun işte 1-2-3 onun efendim detayını veriyor.
Evet, evet.
Yani bu kadar detay veren bir kitap yani orada çok önemli olsaydı, yani bu ağacın ne olduğunu işte hurma derdi, işte efendim incir derdi, buğdaydı, onu mutlaka belirtirdi.
Evet.
Belirtirdi ama şimdi gel gör ki
insan meraklı.
İnsan şey bu tefsirlerimiz bizim. İşte o hep insanları merak ettiği şeylere dolu.
Tartışmışlar değil
tabii,
mi?
Tabii dolu. Bir taraftan tartışmalar var, bir taraftan da önceki işte Tevrat'tan, İncil'den önce kitaplardan şeyler var tabii. Yani haberler var tabii. Çok merak ediyorsun ki bunları acaba nedir falan diye. Merak edince de karşımıza yığınla şey çıkıyor. Ne çıkıyor? İşte arpasından, buğdayından, üzümünden, incirinden insana diyeyim ki yiyip de ona diyeyim fayda vereceği efendim gıdalar ne varsa efendim onlar sayılmış. Ama hangisi? Hiçbirisi.
Hiçbirisi.
Tabii tabii. Ya ama bir şey söyle, bir şey var. Bu hacı şecerette bir efendim meyvesiz bir ağaç değil. Bir ağacın yaprağı değil, dalı değil. O bir yiyecek. Ağaçta meydana oluşan bir yiyecek. Yani bir meyve ağacı.
Evet.
Ve yani tenavül edilebilen, yani Adem'le Havva'nın diğer cennet nimetlerini yediği gibi alıp yiyebilecekleri
ve etkilenebilecekleri.
Tabii. Onun için ben diyorum.
Etkilendikleri zaman da o günahı evet, işlemiş oluyorlar.
Tabii. Şimdi yok. Etkilen günah işlemiyorlar. Esas yedikleri zaman günah işliyorlar.
Öyle mi?
Tabii tabii.
Yani yeme sonucunda tabii, günah işliyorlar.
Sonuç önemli değil.
Yani o peki yemek mi günah yoksa yemek sonucu oluşan bir günah?
Yok. Yemeğin kendisi günah.
Yemenin kendisi
tabii,
günah.
Tabii tamam. Tabii tabii. Sonuç o başka bir şey. Tamam.
Ne olduğunu bilmiyoruz ama.
Sonuçta bir
yasağı ihlal etmiş
tabii,
oluyorlar.
Tabii. Oradaki hadi şecara, bu ağaca yaklaşmayın esprisi şeriatların efendim İslam şeriatının onu konuşalım. İslam şeriatının bize haram kıldığı şeylerdir.
Evet. Olay bitmiştir. Çok güzel izah var abicim.
Tabii tabii. Olay bitmiştir. Ne olursa olsun. Diyelim ki evlilikte gayrimeşru ilişkiler haramdır. Diyelim ki yiyeceklerde diyelim ki haram efendim gerek bizatihi haram gerek efendim kazanma yani elde etme haram. Haramdır. La tekraba. Yaklaşmayacaksın. O efendim yani şeriatların haram kıldığı şeylerin bir örneğidir.
Evet.
Örneğidir. Şimdi ama işin arkasına baktığımız zaman yani yiyecek bir şey bu.
Evet. Şimdi Ömer abi o ağaca yaklaşmalarını şeytan telkin ediyor değil mi onlara?
Ya şimdi şeytan telkin ediyor tabii. Ya orada şeytan da var tabii.
Şimdi orada bir, hani yine hep bu güne ders çıkartacağız ya. Şimdi şeytan diyor ki bu ebedilik ağacı diyor. Siz bundan yerseniz ebediyen burada kalacaksınız.
Kalacaksınız tabii.
Şimdi dünyadaki lezzetlerin de hazların da böyle bir şeyi var değil mi Ömer abi?
Ya,
yani meşru olmayan hazların. Yani alırsan sanki böyle bir devamlık, böyle bir sürekli
mutlu olacaksın.
Ha, mutlu olacaksın. Böyle bir evet. Haz ikliminde yaşamak.
Tabii tabii. Yani dünyanın tadını çıkaracaksın.
Evet, dünyanın tadını çıkar.
Yani ve bu tat devam edecek. Yani diyor işte mesela diyor ki malı diyor efendim kendisini ebedi kılacağını sandı.
Evet. Evet işte
yani,
tam da bu.
Madde bu. Yani malın kendisi de böyle, malın insana verdiği zevk de böyle. Sanıyor ki bu beni ebedi kılacak.
Evet.
Ebediyen bu tat devam edecek, haz devam
şimdi
edecek.
Müskirat için de böyle değil mi?
Tabii,
bir takım
tabii
böyle yani. Uyuşturucu maddeler ya da tabii. İşte efendim içecekler
için. Bu tabii yani o hazzı, o şeyi devam ettirebilmek. İşte diyelim ki dünyadan nasibini artırabilmek. Ondan sonra öyle zannediyor. Bu devam edecek diye sanıyor ama devam etmeyecek. Etmeyecek kesin. Yani ama insanda böyle bir duygunun olduğunu da Adem babamız anlamış oluyoruz. Ya bu duyguyu yani kişinin maddi zevklerle işte yemekle içmekle diyelim ki haramlarla orada diyelim ki efendim böyle bir şeyi devam ettirme arzusunun insanda var olan bir arzu olduğunu da yine Hazreti Adem'le anlamış oluyoruz.
Bir de sanki bir şey var abi, Ömer abi hatırıma gelen. Yuhibbunel acile
ve tezerun ahira. Tabi de. Kella bel tuhibbunel acilete ve tezerun ahira. Evet. Siz peşini seviyorsunuz.
Peşini seviyorum. Evet. İnsan olarak peşini seviyorsunuz.
Ama daha sonra gelecek özellikle ahiret kısmı onu efendim.
İşte gözümün gördüğü kardeşim diyor. Bunu diyor. Bak elim tutuyor diyor. Yemek yiyeceğim diyor.
Tam fırsat doğmuş.
Tam fırsat doğmuş. Ama, işte, ama Cenab-ı Hak yaklaşma diyor.
Yaklaşma diyor. Şimdi bir de oradaki en önemli espri la tekraba.
La tekraba. Ya bak
la te'ekulu min hadi şecere demiyor Cenab-ı Hak. Hmm. Bu ağaçtan yemeyin demiyor. Yasak.
Yaklaşmayın.
Yani yiyeyim mi yemeyeyim mi? Elimi uzatayım uzatma değil.
Yaklaştığında yersin diye.
Tabii tabii. Hı. Yani bir de onun öyle bir cazibesi var ki o ağacın. Oradaki meyve öyle bir cazibesi var. Ya kokusu vardır. Ya etkileyici bir şey falan vardır. Yaklaştığı zaman Allah korusun. Tipki diyeyim ki efendim bir haram gibi. O alana girdiğin zaman kaygan bir zemin olduğunu.
Mıknatıs gibi çekiyor değil mi? Bana?
Kaygan bir zemin olduğunu. Oraya ayak bastığın zaman artık efendim kayıp gideceğin tehlikesi de söz konusu.
Ya dolayısıyla bütün haramlar Allah'ın hududunun sınırları dışındaki her şey bu anlamda kaygan zeminler.
Kaygan zeminler. Şimdi bu kaygan zeminlerin de özellikle bir tanesi var. Lütfü abicim bak. Şimdi bu la tekrabe şecerate bu ağaca yaklaşmayın yasağıyla bir de Kur'an-ı Kerim'deki yasaklanan diye şeylere baktığımız zaman...
La tekraba başka nerede deniyor mesela?
Şimdi o. Şimdi oraya baktığımız zaman orada biraz efendim meselenin künhünü yakalayabiliriz.
Ağacı çıkartacağız buradan.
Yani ağaç çıkabilir. Şimdi la tekraba Kur'an-ı Kerim'de efendim iki haram için kullanılıyor. En fazla üç yerde bir defa cinsi suçlar için kullanılıyor. Evet. Yani zina için kullanılıyor. La tekrabul fevaş, la tekrabul zina. Dolayısıyla bu şeyin, buradaki ağacın bu fevahişle alakalı... Yani cinsi münasebetle alakalı. Bununla alakalı bir yönü olduğunu anlıyoruz biz. Ya bir de tabii la takrabu malen yetim. Yetim mal yaklaşmayın diye bir şey var.
Evet.
Dolayısıyla %100 aynı bu anlamda o bizi engelliyor ama sadece la takrabu fevahiş yani zine yaklaşmayın kullanımı olsaydı oradan efendim bu ağacın özellikle bu işin için olduğunu söyleyebilirdik. Hala söyleyebiliriz ama.
Evet.
Hala söyleyebiliriz. Yani bu
ama ne faydası olacak tabii.
Faydası şu. Yani oradaki ağacın şimdi diyor ki bunlar şimdi şeytan diyor ki efendim yaklaşın. Yaklaştığınız zaman diyor ebedi olursunuz diyor. Ebedi olursunuz. Bu ebedi iki türlü olabilir. Bir cennette kalırsınız. Aslında şeytan orada yalanı söylemiyor. Hı-hı. Tabii aslında Cenab-ı Hak şeytanın efendim diliyle bir gerçeği dile getiriyor. Bak nedir o? Adem'in ve neslinin efendim devamı o ağaca yaklaşmakla alakalı.
Hmm, tabii.
Evet.
İzdivaçla yani.
O tabii izdivaçtı. O ağaca yaklaşmasalardı
Adem sürekli ya, olmayacaktı
tabii. Evet. Olmayacaktı. Belki cennete kalabilirlerdi. Belki de ömürle bitebilirdi. Onu tam bilemiyoruz. Esas beni Adem'in devamı o ağaca yaklaşmakla oldu. Mesela ev tekûne melekeni diyor. Melek olabilirdiniz diyor. Aslında da insanın melekiyet kazanması da efendim aslında yine o ağaca yaklaşmakla ilgisi olabilir şöyle. Yani kulluk yapıyoruz. Tamam. Yanlış şey yaparsak cehenneme gidebiliriz ama eğer Allah'ın kulluğunu hakkını yerine getirecek olursak meleklerden daha üstün seviyeye ulaşabiliriz.
Evet.
Dolayısıyla orada yani şeytanın bu konuşmasında aslında bir gizli bir hakikatin de efendim bir deşifre edilmesi söz konusu olabilir.
Şimdi Ömer abi biraz böyle hani bu tür temsiller aslında tasvirler tam da böyle hakikatlerin özellikle de bu hayatımızda yaşamış olduğumuz işte emir ve yasakların anlaşılması noktasında temsil değil mi abi? Temsil olması çok önemli. Şimdi mesela şimdi bir cennet tasvirini az çok insanlar zihinlerine oturtabiliyorlar. Fakat şimdi burada bir erkek var, bir hanımefendi var. Bir de şeytan var. Şeytan nasıl bir suretle, nasıl bir kimlikle geldi de bunları kandırdı acaba?
Evet, mesele o işte. Biz tabii şeytanı ne yapıyoruz? Şeytanı biz efendim hep böyle üçüncü bir şahıs olarak karşıda yani İki kişi var diyelim ki Adem var, Havva var. Şeytanı biz üçüncü bir kişi olarak ayrı yerde düşünüyoruz.
Evet.
Acaba öyle mi?
Öyle mi acaba? Yani soruları ben soruyordum ama siz soru sormaya
başladınız. Siz hocasınız kardeşim.
tabii.
Çok fazla benim üzerine gelirseniz ben de soru sorarak da.
Hayır böyle olacak zaten Ömer abi. Böyle olması zaten.
Tabii. Ondan sonra. Yani diyor ya şeytanın neresinde? Adam şimdi anlatıyor diyor. Şeytanın neresinde? Şeytan her tarafında.
Evet.
Şimdi tabii orada bir iblisden söz ediliyor. Bak. İblis olunca tabii bu iblis efendim bir cinlerden olduğunu biliyoruz. Kâne minel cin diyor. Cinlerden.
Cennet ehli. Cennet ehli derken oralara yani yok, nasıl yok. Bir mekandır orada bilmiyoruz.
Tabii yok. Cennet ehli değil.
Hayır ama, şöyle yani.
O cennette.
Cennette yani.
Tabii cennette.
Yani ehli derken tabi Allah'a sığınır öyle bir şey diyemeyiz
yok,
de.
Yok yok yani yok kasteti anlıyorum. Yani cennet, cennet de
mekanı cennet yani.
Ya şimdi Adem Havva nasıl cennet değilse.
Ya oranın sakini Ömer
tabii,
abi.
Tabi iblis de orada.
Tabi o mahallenin çocuğu gibi yani.
Orada ama işte acaba iblis ve şeytan acaba orada üçüncü bir şahıs olarak mı orada? Yoksa Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifinde hareketle diyor ki efendim diyor şeytan diyor şeytan kanın diyor insanın damarlarında diyor dolaştığı gibi insan içinde dolaşır. Şeytan.
Evet.
Efendim şeytanı böyle tarif ediyor. Dolayısıyla bunun hareketle biz şeytanı üçüncü bir şahıs olarak dışarıda mı arayacağız? Belki cinlerden olsun. Yoksa bizzat Adem'le Havva'nın kendi iç dünyalarında mı arayacağız?
Tamam.
Fakirin kanaati üçüncü bir şahıs yok orada.
Evet.
Tamam mı? İblis var.
Ama kanda dolaşan bir şey var.
İblis var. Evet. Şeytan var. Onu inkar etmiyoruz. Cinlerden var ama bu Adem'le Havva'nın kanında dolaşan ve içten içe bunlara böyle ya Allah bunu efendim yasakladı ama mutlaka bunda bir efendim şey falan vardır. Ondan sonra işte bu İsmi Azam efendim öğrenmek isteyen müridin hikayesi gibi. Evet, tamam mıydı? Evet. Ondan sonra falan bir şey vardı. Bir şey yok işte fare var kardeşim. Başka bir şey yok.
Açıyor fare gidiyor.
Fare gidiyor kaçıyor. Ondan sonra bunun gibi içten bir dürtük. Mesela bizde şeytan nerede? Hocam üçüncü bir şahıs şeytan görebiliyor muyuz? Ama içimizde efendim bizi sürekli efendim işte tembelliğe iten, kötülüğe iten adamın durumuna göre yaptırmadığı ya, şey bırakmayan.
Hani Efendimiz benim şeytanımı Allah Müslüman etti şekli tabii, bir hadisi de var ya Ömer abi. O da mesela bu anlamda yani Efendimiz'den o duygu mu izah olundu acaba?
Ya o şeytanın diyelim ki efendim vesvese vereceği nokta kapandı.
Kapandı.
Tabii. Evet. Şimdi mesela hadi, şimdi Ramazan'dayız. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam hadis-i şerifi var. Diyor ki işte Ramazan geldiği zaman suffileti şeyatino.
Şeytanlar bağlanır.
Şeytanlar da zincirlere vurulur. Şeytan kardeşim şeytan cirit atıyor. Şeyde. Yani oruç tutmayanların efendim ya da orucu adam tutmayanlardan başlayarak tutmayanların her tarafa şeytan cirit atıyor. Yani Ramazan'da efendim
haram. Ama orucu güzel tutanlara şeytan bağlanır.
Ya şimdi hocam yani şeytan efendim kimin şeytanı bağlanıyor?
Evet.
Şeytanı orucu adam gibi tutan, şeytanın efendim kalbine yapacağı vesvesenin kapısını kapatan,
evet.
Şeytanın nasıl bir düşman olduğunu bilip de ona karşı gardını alan adamlar için şeytan kafası kapanır.
Hakikaten de öyle de değil mi Ömer abi? Ramazan'da bir ayrı bir böyle rahatlık
tabii
hissediyorsunuz.
Rahat tabii ya.
Yani evet. Nefsinizle mücadeleniz noktasında bir böyle diyorsunuz ki ya hakikaten böyle bir güzel bir zaman başladı
tabii,
yani.
Tabii.
Ama nefsinizle mücadeleyi dert etmişseniz.
Tabii ki. Tabii
onu hissediyorsunuz.
Bu mücadele. Evet. Cenab-ı Hak diyor ki şeytan diyor aduvun mubin. Ya arkadaşım Kur'an-ı Kerim'de yani Kur'an-ı Kerim'de yani bu şeytanlardan bahsedildiği çok çok geniş bahsediliyor. Hani detay veriyoruz detay.
Evet.
Kur'an-ı Kerim şeytan çok detay veriyor. Çok. Evet. İkide bir şeytan, ikide bir şeytan. Aduvun mubin sizin babanızı aldattı, ananızı aldattı. Sizi de aldatmasın. Şeytan içinize girer şöyle yapar. Minel cinneti
ver. Hatta Ömer abi Yasin'de geçiyor. La tabudu şeytan.
Ya o şeytana tapıyor. Kullar tapıyor.
Evet.
Zaten iki tane tapılan varlık var. Birisi Allah, birisi şeytan.
Evet.
Ve şeytanın taraftarları.
Evet.
Hezmi yani, şey. Tabii. Kul eğer Allah'a kul tapmıyorsa otomatikman taptığı şey şeytandır. Şey tağuttur. Tağut da efendim şeytanın bir efendim şeyi bir ismi vasfı. Dolayısıyla şimdi orada bir şeytanı üçüncü vasıf olarak değerlendirmeyelim.
Bu biraz belki de bu Ömer abi hani Hristiyani bir dünya algısının ortaya çıkarttığı özellikle biz hep izleyerek bir takım şeyler görüyoruz, ediyoruz falan. Yani özellikle yeni nesiller tamamen bu Hollywood'un kültür dünyasıyla şekillendiği için hep böyle bir boynuzlu, işte kuyruklu, böyle bir hani bakıldığı zaman böyle insanı ürperten bir tip gibi. Hep böyle bir şeytan algısı var. Halbuki böyle bir şeytan algısı yok İslam'da. Böyle bir tasviri yok.
Ya aması düşman.
Düşman kesinlikle. Var. Düşman olduğu açık
belli. Kesin, kesin.
Evet.
Şeytanlığı var. İnsana efendim durmadan yani fırsatını buldukça eğer insan aklını kullanmaz, feraseti imanını kullanmaz, aklını kullanmaz, ferasetini kullanmaz, düşmanını tanımaz, ve düşmanla karşı gardını ve tedbirini almazsa fırsatını bulduğu her an 24 saat. Şeytanın mesaisi 7-24.
Peki bunun nefisle irtibatı ne Ömer abi? İnne nefsel emmâratun bissû.
Evet.
Şimdi nefis de şeytan ne?
Ya şimdi belki efendim biz şeytanı bu emmâratun bissû olan nefsin ta kendisi olarak da algılayabiliriz. Yani şeytanı.
Evet.
Emmâratun suyu kötülüğü emeden nefis var ya.
Evet.
Kötülüğü emeden nefisle şeytanın aynı şey olduğunu söyleyebiliriz.
Hmm.
Bunlar bu noktada birleşiyorlar. Belki de şeytanın belki insana yol bulduğu, insana düşmanlığını ortaya koyduğu, insan düşmanlığını diyelim ki efendim şey yaptığı nokta o nefsin işte emmâratun bissû olma noktasıdır.
Yani sürekli çıkarları peşinde koşan egoist nefis.
Egoist nefis.
Evet.
Bak şeytanla biz efendim felheme fucura ve takva var ya işte nefis işte efendim Allah ona takvasını fucurunu emretti diyoruz ya. Şey,
evet.
İlham etti.
İlham etti.
Yani ona bu kötülüğü yapma özelliği verdi nefse.
Hmm.
Bak bu özelliği verdi.
Önce fucura hatta ilham etti.
Tabii tabii.
Sonra takvayı ilham
tabii.
etti.
Tabii. Fucur da ön tarafta.
Ön tarafta.
Yani terbiye etmediğin zaman fucur çok daha erken
yani,
ortaya çıkıyor.
Odaya girmiş bura benim demiş
tabii,
sonra takva
tabii,
gelmiş
tabii,
içeriye
tabii,
gibi yani.
Yani. Dolayısıyla birinci aşama fucuru temizlemek. Fucuru temizlemeden takva vermek mümkün değil.
Evet.
Tamam mı? Yani takva orada var. Diyelim ki efendim fucuru oraya koymayacaksın anlamına değil. Fucur orada var. Takva peşinden geliyor. Fucuru temizlemeden takva vermek mümkün değil.
Cemalettin amcamızı burada hayırla hatırlayalım. Ömer abicim. Siz de çok böyle güzel hatıralarınız vardır. Kemalettin amca ile ilgili böyle bir program yapsak kimin evet, ne tür hatıralarını
var,
çıkar.
Var, hepimizin vardır.
Biz bir ara giderdik böyle sürekli işte 6 ayda bir 3 ayda bir görüşmeye gidiyoruz. İşte efendim Kemalettin amca da durur durur hep aynı şeyi söylerdi. Ben de böyle yine aynı şeyi söyleyecek derdim. Hakikaten aynı şeyi söylerdi. Derdi ki mesela ya güzel kardeşim bak bir odanın böyle bir efendim güzel kokulu çok böyle her gün temizliğini yaptığın bir odanın. Yani temizliği güzeldir, iyidir ama bir tarafından bir üst kattan bir akıntı varsa önce onu gidermek gerekir ki o odanın güzelliği ortaya çıksın. Yoksa sen her gün temizlik yapmışsın nafile.
Onu kesmezsen.
Önce kesmen gereken o.
Orasını kesmezsen orada güzelim anlamı yok.
Evet, çünkü mefside celbi menafide
daha fayda. Evet, evet. Daha fayda. Daha öne geliyor.
Daha önde geliyor.
Dolayısıyla yani şeytan o emmar olan nefis veya da nefsin fucur tarafıyla şeytan orada aynı noktada buluşuyorlar.
Evet.
Yani al birini vur ötekine devamı.
Düşman.
Hareket noktası orası.
Düşman.
Tabii tabii. İnsana evet. Girdiği nokta o. Yani nefsi ve şeytanı ayırabiliriz de.
Evet.
Ama emmara bir su nefise şeytanı birleştirebiliriz de. Çünkü insana esas efendim girdiği nokta orasıdır. Bir de şeytanın bak şimdi şeytan gibi bir şey daha söyleyeceğim çünkü biraz dinleyicinin kafası karıştırabiliyor o şeyle ilgili de onun için söylüyorum. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ın şeytanın tarifi var. Bu işte iblisin ta kendisidir. Şeytanın ta kendisidir. Ve esas bize düşmanlık yapan. Adem'e düşmanlık yapan da oydu. Havva'ya. Bize düşmanlık yapan ve peşimizi bırakmayan da aynı şeytandır.
Allah Resulü nasıl tarif etmiş?
Nasıl tarif etmiş Efendimiz Aleyhisselam? Bak aslında hadisi söyledik ama olayı söylemedik. Olayı söylersek mesele uzuğa kavuşacak. Yani aydınlanacağız daha doğrusu.
Evet.
Önce kendimiz sonra da efendim dinlemekle aydınlatmış oluruz.
İnşallah efendim.
Şimdi olay bir Ramazan günü gerçekleşiyor. Efendimiz Aleyhisselam Mescid-i Nebevi'de itikafta. Efendimiz itikafta. Sonra efendim akşam namazı oluyor. Efendimiz akşam namazını kıldırıyor. Cemaat dağılıyor. İki tane sahabe orada. Onun isimleri de var şeyde rivayette. İki tane sahabe biraz geç kalıyorlar şeyde. Mescitte ya tesbih çekiyor ya da efendim şey yapıyorlar. Tam o sırada bir bayan Efendimiz Aleyhisselam'ın yanına geliyor. Ama mescitte kimse kalmamış. Belki kişi demek Efendimiz tam görmemiş de olabilir yani o kenarda akşam şimdi iş çıkacak bir şey yok yani karanlık. Bir bayan geliyor Efendimiz'in yanına. Efendimiz işte orada efendim konuşuyorlar falan. Şimdi oradan o kalan iki kişi mescitten tam çıkmak üzereyken Efendimiz onları görüyor.
Yani onlar da Efendimiz'i o hanımla beraber görüyorlar.
Görüyorlar tabii. Onlar onu Efendimiz'i görüyorlar. Efendimiz onları o zaman fark ediyor zaten o kişinin
evet.
olduğunu. Onlar böyle mescitten çıkıyorlar ama. Çıkıyorlar. Tam giderken Efendimiz onları çağırıyor. Yatı peşinden gidiyor. Diyor ki gelir misiniz diyor. Onlara geri dönüyorlar. Diyor ki bu diyor yanımdaki hanım diyor efendim benim diyor eşim Safiye'dir diyor. haberiniz olsun.
Allah Allah. Tabii. İşte tam şeytanın onlara nüfuz edecek deliğini kapatıyor.
Ya kardeşim bak şimdi böyle söyleyince iki sahabe çok mahcup oluyorlar.
Tabii tabii.
Ve diyorlar ki ya Resulallah, yani sizin hakkınızda kötü bir şey düşünmekten Allah'a sığınırız. Evet. Çünkü sen bizim peygamberimizsin yani. Efendimiz ne diyor? Doğru falan söz demiyor. Diyor ki şeytan diyor Ademoğlunun diyor damarlarında kanın aktığı gibi akar diyor dolaşır. Şeytanın size bir vesvese vermesinden endişe ettim.
Allah Allah.
Hocam.
Şeytan budur.
Şeytan işte budur. Cennette de şeytan üçüncü bir şahıs değil. Adem'le Havva'nın içindeki onlara bu ağaca yaklaşın diye böyle içtenece böyle güm güm güm güm güm diye zorlayan
dürtüdür.
Dürtüdür.
Veya duygudur.
Güçtür.
Veya
Allah'ın verdiği diyeyim ki bir efendim bir
negatif bir şeydir.
Negatif bir şeydir.
Evet evet.
Negatif bir şeydir.
Ömer abicim Allah razı olsun. Biz şimdi arkası yarın diyelim de böyle bu işler birazcık merak kesmesin. Dinleyicilerimiz de muhtemelen çok istifade ediyorlar. Şimdi Ömer abi ağaca yaklaştılar. Allah'ın işlemeyin dediği işi işlediler. Ondan sonra ne oldu? Ondan sonrasını inşallah yarın sahurda dinlemek üzere.
Orası çok ilginç.
Çok ilginç. Siz de bir şekilde evet şey yapın. Sinopsis diyorlar buna. Önden bir şey verin yani. Merakı verin. O zaman Erkam'da sahur bereketi efendim inşallah birazdan kaldığı yerden devam edecek ama Ömer hocamıza da yarın devam edeceğiz. O zamana kadar Allah'a emanet edelim hepimizi Ömer hocamızla beraber efendim. Arkamda sahur bereketi devam ediyor efendim. Bu bölümde Aslı Saadet'ten hepimize numune olacak o aziz sahabe efendilerimizin hayatlarından sahneler aktarmaya çalışıyoruz. Bu bir hasret halinde olsun da bizler de onların heyecanı, onların Allah Resulüne bağlılığı istikametinde kendi hayatlarımızı bereketlendirelim diye ümit ediyoruz. Çünkü kişi sevdiğini zikreder, zikrettiğiyle aslında bir niyet ortaya koyar, bir niyet ishar eder. O niyet bizim yolumuzun esas tayin edicisi olsun, yolumuzu açsın ve bizi bu hayatta hiç bırakmasın diye dua ediyoruz. Bugün aktaracağımız anekdot, Allah Resulü'nün aziz sahabesinden aktaracağımız sahne, bir rıza aslında sahnesi ve razı olunmak ve razı kılınmak arasındaki irtibata dikkat çekiyor. Necid'den birileri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den kendilerine İslam'ı ve Kur'an'ı öğretecek öğretmenler talep etmişlerdi. İnsanlara İslam'ı ve Kur'an'ı öğretmek üzere gelmiş olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu talebe kayıtsız kalamazdı. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insanlara İslam'ı ve Kur'an'ı öğretmek üzere gelmişti. Tabii ki bu talebe kayıtsız kalamazdı. Nitekim 70 kadar sahabisini bu insanların talebi üzerine onlara öğretmen olarak gönderdi. Fakat bir taraftan da Necidlilerin bu dostlarına ihanet etmelerinden çekiniyordu. Fakat gelenlerin temsilcisi Ebu Bera kabilesi adına Peygamber Efendimiz'e teminat verince Efendimiz'in bu tereddütü zail oldu ve o sahabi efendilerimizin oraya gitmelerine razı oldular. Ebu Bera kabilesinin yanına daha evvel vardı. Gelecek heyetin himayesinde olduğunu söyledi. Ama kabilesinin reisi ve aynı zamanda yeğeni olan amir onu dinlemedi. Kendi kabilesinden bulamadığı desteği etraftaki diğer kabilelerden bularak gönderilecek öğretmenlere pusu kurmak üzere yola çıktı. Ebu Bera'nın teminatı üzerine Peygamber Efendimiz'in yola çıkardığı 70 kurra sahabi, yani Kur'an uzmanı, öğretmen, geceleri aralarında Kur'an'ı müzakere eden, gündüzleri ise orada burada çalışarak mescidin ve mescitte kalan fakirlerin ihtiyaçlarını gören ehli suffa insanlardı. Suffa ehli, aziz sahabiler. Bütün dertleri aşkla, şevkle insanlara İslam'ı anlatma ve öğretme gayesiydi. Nitekim yeni vazifelerine de böyle bir şevkle gidiyorlardı. Maune kuyusunun başında bir ihanete uğradılar. Orada dinlenirlerken Ebu Bera'nın himayesini reddeden yeğeninin toplamış olduğu gafil güruhun saldırısına uğradılar. Hemen ayaklanıp kahramanca mukabele etmeye çalışsalar da ani gelen baskın dolayısıyla şehit oldular. Öldürülmeden önceki son sözleri şu oldu: Allah'ım, bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Bizler sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı oldun. Tam bu sırada Peygamber Efendimiz sahabelerine şunları söylüyordu: Şüphesiz ki din kardeşleriniz öldürüldüler. Onlar canlarını verirken şöyle dediler: Allah'ım, bizim haberimizi peygamberimize ulaştır. Bizler sana kavuştuk ve senden razı olduk. Sen de bizden razı oldun. Biri Maune faciası olarak adlandırılan bu hadise, razı olmak ve razı kılınmanın altın destanıdır. Bir insanın hayatta ulaşabileceği en büyük mükafat, Allah'ın kendisinden daha bu dünyadayken razı olmasıdır. Razı olmak yetmez, razı kılınmak da önemlidir. Çünkü sahabe efendilerimizi Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz tavsif ederken radıyallahu anhum ve radu anh buyurmuşlardır. Yani onlar Allah'tan razıdır, Allah da onlardan razıdır. Hayatları Kur'an'la şekillenmiş, ölümleri Kur'an yolunda olmuş o bahtiyar sahabe efendilerimize verilen tam da bu mükafattır işte. Razı olmak ve razı olunmak. Allah için verilen bir hayatın sahipleri sadece razı olunarak bırakılmamış, razı da kılınmışlardır. Şehit olmalarına rağmen onlar da Allah'tan razı olduklarını ifade etmişlerdir. Bu haber bize bugüne kadar ulaştıysa o zaman almamız gereken dersin altını kalın çizgilerle çizelim. Rıza, müşareket ifade ederse güzeldir. Yani rızanın gerçek mahiyeti ancak iki tarafın aynı duyguda birleştiği bir son ile tebellür ederse makbuldür ve muteberdir. O zaman işte rıza rızadır. Ve o rızada sadece razı olmak değil, razı olunmak değil, aynı zamanda razı kılınmak da önemlidir. Aynı gün yaşanan bir diğer sahne de Hazreti Ebu Bekir Efendimizin azatlı kölesi Amir İbni Füheyre'nin başından geçmiştir ki o da gerçekten çok büyük bir ibret vesikasıdır. Orada şehit edilenler arasında yer alan Amir'in arkasından yaklaşan bir müşrik kendisine bir mızrak fırlatıyor. Mızrak sırtından gidip göğsünden çıkıyor. Ve o anda Amir İbni Füheyre ağzından çıkan iki kelimeyle şehit oluyor. Şimdi burada bir an düşünsek, insanın en zor zamanında, en sıkıntılı zamanında ağzından çıkan iki kelime ne olabilir? Ne çıkar ağzından insanın en gafil anında? İşte narkozla uyanan insanların hallerini görüyoruz. Nasıl girerlerse öyle çıkmıyorlar mı? Kullandıkları kelimeler, biraz bilinçaltında yansıtan kelimeler aslında onların o iç dünyalarını ifşa etmiyor mu? Amir İbni Füheyre'nin en çaresiz anında sırtından giren ve göğsünden çıkan o mızrağa verdiği tepki, kıymetli dinleyicilerimiz, vallahi kurtuldum olmuştur. Ve bu söz o mızrağı fırlatan müşriye tabiri caizse böyle tokat gibi, ben onu öldürdüğüm halde o nasıl kurtulduğunu ifade ediyor şeklinde çok büyük bir ders olmuş. Daha sonra da o müşriğin de İslam'la ve imanla şereflenmesine vesile olmuştur. Amir İbni Füveyre'nin vallahi kurtuldum ifadesi en zor zamanında bilinç altından böyle fırlamış bir cümle olarak bizim aslında sadece dışa yansıyan hareketlerimizi, davranışlarımızı, sözlerimizi, tutumlarımızı değil, bilinç altımızı da Müslümanlaştırmamız gerektiğini gösteren çok önemli bir ibret levhasıdır. Bir ömür boyunca neyin derdini görür, neyin kaygısını aslında çekersek, en umarsız, en zavallı, en çaresiz anımızda ağzımızdan dökülen cümleler de aslında o kaygıyı yansıtır. Bir ömür ne için yaşarsanız son anınız da o şekilde olur. Dolayısıyla Amir İbni Füheyre gibi bir ömür boyu kurtulmanın derdini çekerseniz en savunmasız anınızda ağzınızdan çıkan iki kelime de işte o şehadet müjdesiyle, şehadet mutluluğuyla kurtulmanın vermiş olduğu bir efendim haykırış olacaktır. Rabbimizden hepimizi böyle güzel sonlara muvaffak etmesini niyaz ediyoruz. Erkam'da sahru bereketini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Hazreti Hasan'a öğretmiş oldukları vitir duasıyla bitiriyoruz efendim. Allah'ım hidayete erdirdiklerinle beraber beni de hidayet erdir. Sıhhat ve afiyet verdiklerinle beraber bana da afiyet ver. Himaye ettiğin kimseler gibi beni de himaye et. Bana verdiğin nimetleri bereketlendir. Verdiğin hükmün şerrinden beni koru. Hükmü sen verirsin. Senin üstüne hüküm verecek kimse yoktur. Senin dost olduğun kimse asla zelil olmaz. Eksiklikler sana yakışmaz. Ey Rabbimiz, yücesin ve kutlusun. Efendim, sahurunuz bereketli olsun. Orucunuz makbul olsun. Gününüz hayır olsun. Bir sonraki sahur bereketinde görüşmek ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.
Sahur bereketi. Erkam Radyo'da Öz Ata Tersanesi'nin katkılarıyla hazırlanan Sahur Bereketini dinlediniz.